Sayın İsmail Saymaz bugünkü Türkiye değerlendirmesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu almış olduğu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşle başlayalım. Adalet yürüyüşü adını verdi Cumhuriyet Halk Partisi buna ve bu yürüyüşün 5 günü geride kaldı, 6. gününde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yürüyüş amacına ulaşıyor mu sizce? Etkisi nedir yürüyüşün?
Biliyorsunuz ki bu yürüyüşün başlama sebebi CHP İstanbul Milletvekili eski gazeteci Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıydı. Enis Berberoğlu şunla suçlanıyor. 2015 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, eski yayın yönetmeni Can Dündar, Türkiye'nin Suriye'ye silah sevk ettiği iddiasına ilişkin görüntüleri gazetesinde yayınlamıştı. Açılan bu soruşturma kapsamında Can Dündar'a görüntüleri Enis Berberoğlu'nun verdiği iddia edilmişti. Enis Berberoğlu dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra başlayan yargı sürecinin sonunda casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kılıçdaroğlu o akşam televizyon ekranlarından çıktı ve ben Ankara'dan İstanbul'a Enis Berberoğlu'nun konduğu Maltepe cezaevine yürüyorum dedi. Esasen Kılıçdaroğlu bu yürüyüşe biraz da mecbur kaldı. Daha dokunulmazlıkların kaldırıldığı evvelki yıl ya da referandumun tartışmalı bir şekilde bittiği 16 Nisan akşamında gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısmı gerekse CHP dışındaki bir kamuoyu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Kılıçdaroğlu'ndan sokağa çıkmasını bekliyordu. Kılıçdaroğlu bu hamleyi yapmadı. Enis Berberoğlu tutuklanmasıyla beraber adalet talebiyle yürüyüş kararı aldı. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin arzuladığı ve hatta geç bulduğu bir yürüyüş. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde aşan daha geniş bir kitleselliği arkasına alan da bir yürüyüş. Yürüyüşteki profile baktığımızda örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi kurucuları arasında yer alan Mazlum Derin Başkanlığı'nı yapmış Ahmet Faruk Ünsal, Fatma Ünsal, Cihangir İslam ki eşi Merve Kavakçı hanımefendidir gibi isimleri de görebiliyorsunuz. Halk Evleri Genel Başkanı ve Haziran Hareketi liderleri gibi sosyalistleri de görebiliyorsunuz. Meral Akşener'in selamını ve desteğini aldığını da görebiliyorsunuz. Bütün mağduriyetlere, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kaynaklı bütün mağduriyetlere itiraz eden bir yürüyüş başlatmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yürüyüşün birkaç sebebi var. Birincisi ülkedeki siyasal tıkanma. Bu tıkanma ana muhalefet partisinin mecliste muhalefet etme görevini yerine getiremeyişi sonucunu doğuruyor. Zira hali hazırda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem kurduğu partinin genel başkanı olarak faaliyet yürütüyor hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dolaylı genel başkanıymış gibi hareket ediyor. Bu durumda meclisin varlığı ve etkisi tartışmalı hale gelmiş olduğu dolayısıyla siyasi temsili demokrasi tıkanmış durumda. Bir diğeri medyada görünürsüzlük, bir diğeri yargı aygıtının siyasal bir tahakküm ve baskı aracı olarak iktidar tarafından kullanılıyor olması. Bütün bir saatte toplandığında Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu yürümekten başka bir yol bulamadı kendisine.
Katılım nedir? Katılımla ilgili olarak basın yayın organlarında çok fazla haber yok.
Gün değişiyor. Yani belli aşamalarda sayılar binleri buluyor, belli aşamalarda daha da azalıyor. Yürüyüşlere belli etaplarda çeşitli siyasiler, çeşitli kişiler kısa mesafelerde yürüyerek katılıyorlar. Ancak yürüyüşe katılanın niceliği değil, yürüyüşün yarattığı nitel bir ağırlık var ve Türkiye'de temel gündemi Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü oluşturuyor. Bu bakımdan sayı azalıp artsa bile gündemdeki ağırlığını korumayı ve hatta arttırmayı sürdürüyor. Bunu söylemem gerekir ama bütün örgütlerini bu yürüyüşe davet etmedi. Bazı iller, Bursa gibi örneğin, bulundukları yerlerde eylemler yapıyorlar. İzmir örgütleri ise yola çıktılar, onlar da yürüyüşe geçtiler.
Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerinden, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'dan bu yürüyüşe yönelik demeçler geldi. Ve olağanüstü hal kapsamında bu yürüyüşe işte size lütuftur bu şeklinde. Bunu nasıl değerlendirmek
yani, gerekiyor? O hal kapsamında bu yürüyüşü yapmanız hükümetimizin lütfudur dedi. Yani istersek izin vermeyiz dedi. Ve hatta şöyle bir ifade kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki yargı sizi de çağırabilir dedi. Ve eğer o E5'i kapatırsanız 15 Temmuz manzarası duvar sizin darbecilerin F-16'larından ne farkınız var gibi nitelemeler ve suçlamalarda bulundu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yargıya talimat şeklinde yorumlandı. Ve Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, yöneticileri, ve onalı medya organları Kılıçdaroğlu'nu bir tür örtük darbe girişiminde bulunmakla, sokağa harekete geçirmekle, FETÖ adına yürümekle itham ediyor ve suçluyor. Bu suçlamalar Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden normal görünebilir. Çünkü onlar zaten yürüyüşe daha cepheden karşı çıkıyorlar ve bunun için gerekçeler üretiyorlar. Ama o cenahta da çatlak sesleri var. Örneğin Ahmet Taş getiren Star gazetesinde mağduriyetlere dikkat çekerek bu adalet yürüyüşünün karşılığının olduğunu vurguladı ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eleştirdi. Eleştiren bir ifade de kullanmıştı bu yazısında. Anladığımız kadarıyla internet versiyonundan bu ifade de çıkarıldı. Zaten iktidarın bir kesiminde de yürüyüşün sahipleri ve sebeplerinin haklı bulunduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o cenahta da blok bir hareket söz konusu değil. Bu bakımdan acaba gözaltına alınırlar mı, acaba engellenirler mi gibi bir endişe, bir bekleyiş de var. Ama böylesi bir müdahale tahmin ederim ki yürüyüşün daha da kitleselleşmesine, her il bir katılımların artmasına, Kılıçdaroğlu hangi noktadaysa oraya doğru yürünmeye sebep olabilir. Dolayısıyla böyle bir bekleyiş varsa bile bu yürüyüşün katılımını arttırır, dünyadaki yankısını, ülkelik etkisini arttırır. Dolayısıyla ben son ana kadar böylesi bir müdahale olacağını tahmin etmiyorum.
Gelelim diğer bir konuya. Askerlerin zehirlenmesi konusu, sık sık zehirlenmeler oluyor. En son Manisa'da çok sayıda asker yine zehirlendi ve birçok kişi de tutuklandı bu olayın ardından.
İlk zehirlenme vakası 23 Mayıs'ta meydana gelmişti ve orada bir erimiz hayatını kaybetmişti gıda zehirlenmesinden. 23 Mayıs'ta bu hadise meydana geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu ve Özgür Özel gibi isimler bu konuyu meclis gündemine taşıdılar. Gerek Başbakanlığa, gerekse Milli Savunma Bakanlığı'na burada meydana gelen skandalın iç yüzünü öğrenmeye dönük sorular sordular. Fakat bu sorulara bir yanıt verilmedi. 12 Haziran'da da mecliste CHP'nin sunduğu araştırma önergesi görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri dediler ki 2014 yılında 301 işçinin Soma'da ölümünden 2 hafta önce biz iş kazalarını gündeme getirdiğimizde Adalet ve Kalkınma Partililer sırtlarını dönmüşler, bize reddetmişlerdi. Ondan sonra Soma komisyonu kurmak zorunda kaldık katliamdan sonra. Aynısı olmasın, gelin bu konuyu tartışalım dediler. Ne zaman? 12 Haziran 2017'de ama bu o gün reddedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla bu o gün reddedildi. Bakın bundan 4 gün sonra ikinci zehirlenme vakası meydana geldi. 65 askerimiz de 16 Haziran akşamında zehirlendi. Bundan bir gün sonra ise 17 Haziran akşamında 1000 civarında askerimiz hastanelere kaldırıldı. Bakan Fikri Işık şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 23 Mayıs'taki ilk olaydan sonra biz şirketin sözleşmesini feshetmek için harekete geçtik. Şirketin sözleşmesinin feshi 16 Haziran akşamında oldu. Yani yaklaşık 3 hafta boyunca adeta bunun unutulması beklenmiş, öyle anlıyoruz. Halihazırda Manisa'da 6000 civarında askerimiz var. Bu askerlerin iktidara göre 1000'i, bakanlığa göre 1000'i gıda zehirlenmesinden etkilendi. 300-400 hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partililere göre 3000'i bundan etkilendi ve birden çok hastaneye kaldırıldı. Şimdi Türkiye'de biz gıda zehirlenmesinin sahiplerinden biri olan rota yemekçilik üzerine tartışıyoruz. Kazıdıkça altından şu çıkıyor. Bu şirket son 10 yıldır birden çok isim değiştirerek kamu kurumlarından birden çok ihale almış. Ve en son rota yemekçilik işleri yoluna devam etmiş. 2010 yılında Dicle Üniversitesi'nde verdiği yemekte bir usulsüzlük olduğu üzerine konuşuluyor. Keza Türkiye'de hala hazırda 10 civarında kışta da yemek dağıtımını bu şirketin yaptığı ve iktidarla ilişkilerinin sıkı sıkı olduğu yönünde bir iddia var. Ve bundan sonraki tartışmamızın da gündemine oturacağı benziyor. Çünkü Türkiye'de herkes evladını zorunlu askerlik uygulaması gereği evladını devlete güvenerek kışlalara gönderiyor. Bunun sonucunda onların daha güvenli, daha sağlıklı koşullarda bu görevlerini yerine getirmeleri bekleniyor. Ama görünen o ki, ama görünen ise örneğinden anlaşılan o ki 23 Mayıs'tan 17 Haziran'a en az 3 kez, askerlere göre 4 kez zehirlenme vakası yaşandı. Bir de 17 Haziran akşamında Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Yıldız Tur Biçer'in hastanesinden yaptığı periskop yayınında gıda zehirlenmesine etkilenen askerler feveran ettiler, isyan ettiler ve bu isyanları sırasında hijyen koşullarının olmadığından şikayet ederken gerek o ana kadar gerek ondan sonra kışlada dayak yediklerini ifade ettiler. Bizi dövüyorlar dediler. Bu da bizim kışlalardan uzun zamandan beri def etmeye çalıştığımız kışlalarda kötü muamele olgusunu tekrar gündeme getirdi. Dolayısıyla sadece gıda zehirlenmesine karşı mücadele etmek yetmiyor. Kışlalarda işkence ve kötü muamele varsa hala buna karşı etkin mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Yıldız Tulu Biçer, CHP milletvekili dedi ki, biz dahi gündeme getiren askerlere soruşturma başlatıldı. Eğer öyleyse ortada vahim bir durum var demektir. Zira bu çocuklar herhangi bir soruşturmanın şüphelisi olamazlar. Bunlar ancak şikayetçi olabilirler. En çok tanık olabilirler. Dolayısıyla şu an memlekette muhabisin üzerinde durmaktayız.
Son olarak bir de Suriye'ye doğru yönelelim ve Suriye'deki gelişmeleri sizinle konuşalım. Suriye uçağı düşürüldü. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Amerika Birleşik Devletleri tarafından düşürüldü şeklinde haber geldi önceki gün. Bunu da değerlendirdiğimizde Suriye'de neler oluyor?
Doğru. Amerika Birleşik Devletleri aslında ana gövdesini PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin hareket alanını kısıtlamaması için, onlara dönük bir müdahale olmaması için Suriye uçağını düşürdüklerini açıkladılar. Ama Suriye Devleti'nin hedefinin aslında PYD olmadığı, IŞİD olduğu yönünde açıklamada bulundu. Buradaki açık vekalet savaşının sonuçlarını açık bir biçimde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bölgede PYD ve onun etrafında oluşturulmuş, kimi Araplarla oluşturulmuş Suriye Demokratik Güçleriyle IŞİD'e karşı savaşma planının önüne koydu ve bunu yürürlüğe koyuyor. Amerika eğer IŞİD'i def ederse ikinci adımda Esad yönetimine de son vermek istiyor. Dolayısıyla burada PYD'nin garantörü durumunda hareket ediyor ve onu geleceğin Suriye'sinin inşa edilişinde ya aşak bir faktör ya kendi mümessili, kendi partner olarak Suriye'de görmek istiyor. Nitekim hatırlarsanız 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak bölündüğünde de aslında Amerika'nın partneri Kuzey Irak bölgesindeki Kürt yönetimiydi. Orası Irak devletinin hava sahasına kapatılmış ve bugün sonuçlarını veren Kürdistan yönetiminin temelleri o günlerde atılmıştı. Anladığımız o ki Amerika Suriye'de de benzer bir yolu deneyecek. Yani ya PYD eliyle kendi bundan sonraki partnerini yaratacak ya da geleceğin Suriye'sini bu formül üzerinden inşa edecek. Tam da bu nedenle onun hakimiyet alanına dönük Suriye devletinden gelen bir hamleyi kendisine yapılmış kabul ediyor. Ama bu nasıl bir sonuç verecek onu bugün ve yarın göreceğiz. Rusya bu noktada ne cevap verecek? Çünkü biliyoruz ki burada Esad yönetiminin garantörü, Esad yönetimine orada vekalet veren aslında Rusya'dır ve Putin'dir. Putin bu noktada Suriye uçağının düşürülmesini nasıl değerlendirecek ve buna karşılık Amerika'ya ne tepki verecek? Bunu bir bugün ve yarın biz göreceğiz. Biliyoruz ki Putin PYD'nin buradaki fonksiyonu noktasında aslında Amerika'ya da yakın bir noktada duruyor ama Esad noktasında ayrılıyorlar. İran'ın da alacağı pozisyon tam bu noktada önemli. Çünkü İran'da orada Rusya ile beraber Suriye'nin garantörü durumunda hareket ediyor. Burada bütün sahadaki bütün etkisini kaybeden tek unsur aslında Türkiye. Bunu gördük. 2011'in başında en güçlü figür olarak sahadayken anladığımız kadarıyla yanlış dış politikalar benimsemesinin sonunda bugün itibariyle kendi sınırında 3 büyük güç, 2 yerel güç çarpışırken Türkiye bütün ağırlığının etkisini kaybetmiş durumda.
Sayın Sarmaz çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek.
Teşekkür ederim. Tanju Bey, görüşmek üzere.